Bilinç seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak, bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Eda Çarmıklı ve bugün sevgili Esra Sert bizlerle beraber. Esra İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik okuduktan sonra Londra Üniversitesi'nde antropoloji masterı yapmış. Ve akabinde 16 yıllık televizyon haberciliği kariyerinin büyük bir kısmını NTV'de geçirmiş. Yoga ve meditasyon ile 23 yıl önce boyun ve sırt ağrılarına çare ararken tesadüfen tanışan Esra, kızının doğumu ile iç huzurunu bulmakta kullandığı mindfulness pratiklerini mesleği haline dönüştürmüş. Sinir sistemi üzerine aldığı Organic Intelligence eğitiminin akabinde sinir sistemi regülasyonu ve esnek dayanıklılık alanlarında gruplara ve bireylere çalışmalarına devam ediyor. Travma entegrasyonu ve yaratıcılık konularında Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabının yazarı Clarissa Pinkola Estes'in kendisiyle yaptığı çalışmalar ışığında gruplara kolaylaştırıcı rolüyle destek veriyor. Esra'dan sözlenenlere eşlik etmek için kendisini @esrasert Instagram hesabından izleyebilirsiniz.
Okay. Evet, Esra'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk tatlım.
Hoş geldin canım benim. Seninle olmak büyük keyif. Daha demin sohbetimizde de dediğim gibi aslında akışımızın da öyle olmasını arzu ediyorum. Seninle konuşacağımız konular bence orada çok şekillenecek. Yani bugüne kadar sosyal medyada kişisel gelişim konusuna adanmış olan bir sürü insanın postlarını görüyoruz. Senin açık farkın benim açımdan vulnerability, kendi kırılganlığını kabul ediyor olmak, yaşamın içinde düştüğün noktada o düşüşünü bile ben daha üst bir kademedeyim değil de düşerim kalkarım insanım edasıyla sunuyor olman aslında. Ve belki de ilk konuşmak istediğim konu da o. Senin en son postlarına baktığımda Mevlana'dan bir söze yer vermişsin. Kalbe giden yolda, hamdım, piştim, yandım. Birazcık bu insanlık oyunu, yaşam oyununa dair aslında bir bakış açısı veriyor bu. Bu söze dair senden sözlenenleri ilgiyle, merakla bekliyorum.
Ya Eda, bizim durumumuz şimdi Mevlana hayatımın özeti hamdım, piştim, yandım demiş. İşte postada onu anlatıyordum. İşte biz hep aynı gemideyiz. Sen, ben, hani bir sürü insan. Bizimki hamdım, piştim.
Bitmeyen bir
evet, sonsuz işaret. Piştim. Bir ne zaman yanacağım, piştim. Dolayısıyla böyle biz bir grup insanız ama bu küçük bir grup değil bence. Hani dünyada şu anda böyle büyük kitleler olan artık bir grup insan böyle bir kendi iç dünyasına ilgi göstermeye başladı. Yani ki bu orta yaşlarla birlikte oluyor. Benim gibi eğer başın genç yaşta belaya girdiyse kendinle ilgili daha büyük sorunlar yaşamaya başladıysa daha genç yaşlarda da oluyor. Dolayısıyla istiyoruz ki mutlu huzurlu bir hayat yaşayalım. Sadece mutlu huzur değil, doyumlu bir hayat yaşamak istiyoruz. Böyle yatacağız, kalkacağız, öleceğiz falanın ötesinde bir şeyimiz var yani, arayışımız var. O arayışa girdikten sonra da artık hani ilk başta ben ruh sağlığımı düzeltmek için girmiştim. Çünkü panik atak falan geçiriyordum. Hani şu panik ataklardan kurtulayım, başka bir şey istemiyorum gibi. Sonra orada böyle eşeliğe aslında bir sağlık sorununu düzeltmek için girdiğim bir yer şeye dönüyor. Bakıyorsun ki orada o kadar çok şey var ki içeride bir yerde. Bir sürü derinlikler var, bir sürü bilgi var. İşte benim hayatım, benim düşüncem, benim sevgilim, benim işim, benim ailem, benim oyum, benim buyumun ötesinde bir varoluşla ilgili bir sürü enformasyon olduğunu anlamaya başlıyorsun. Ve var olmak denen şeye daha büyük bir ilgi duymaya başlıyorsun. Bu da böyle giderek derinleşiyor. Fakat hepimizin şeyi var. Bir yaşadığı ortak frustrasyon var. Çünkü o hamdım, piştim. O kadar zor bir yer ki o sürekli o pişer hal. Piştim. Ya bu ne zaman bitecek? Yani bu bir yandım ve oldu bu ya doğru bir vuslat ermek istiyoruz yani. Neresi? Bunun sonu neresi? Artık olsun. Artık hiç dünyam alt üst olmasın. Artık hiç kendimi. Burada ne derece küfür edilebiliyor?
Vallahi gel tatlım.
Tamam ama sen biplersin.
Yok sen kendin ol.
Tamam biplersin. Yani neyse ne küfür edeceğim de unuttum ama. Ya bebek bunun bir sonu var mı artık yeter ya. İşte bu dünyam benim ters yüz olmasın. İşte ben dengemi kaybetmeyeyim. İşte ben kendimi hiç kötü hissetmeyeyim artık. Çünkü gelmişim 45 yaşına 25 senedir yoga, meditasyon, terapi, o dizimi, bu bilmem nesi falan filan. Sanki bir sona ereceğiz şeyi var. Özlemi var hepimizde.
Ümidi var.
Huzur bulmak için ümidi var. Fakat bütün bunları yaka yaka geldiğinde aslında bütün o varoluşun bize öğretmeye çalıştığı şey şu ki bizim ayağımızın altında bir zemin yok. Hiçbir şey kalıcı değil. Ruh sağlığı buna dahil ya da mutluluk o bu buna dahil. Dolayısıyla biz hala bütün bu kişisel gelişim ya da işte her ne adını koyuyorsak bu çerçevede ayağımızın altında bir zemin olsun, sırtımızın arkasında sağlam bir duvar olsun, tutunacak bir şeyler olsun, bunları inşa edelim bu yöntemlerle ki işte sağlam olsun bir şeyler gibi bir ümidimiz var. Fakat işte onları bitire bitire sonuç olarak şeye geliyorsun yani yok bu hayat denen şey de ayağının altında hiçbir zaman sağlam bir zemin olmayacak, yaslanacak bir duvar yok. Her şey sürekli değişiyor. Ve senin yapabileceğin tek şey, hani bunu Türkçe'ye nasıl çevireceğiz bilmiyorum ama cevap verebilir halde olmak diyorum ben ona. Responsive olmak. Yani evet. Cevap verebilir halde kalmak.
Karşılık hayatın veriyor olabilmek.
Karşılık otomatik bir cevap da değil. Daha ziyade karşılık vererek orada kalmak falan filan. Bir de şunu fark ediyorum bir süredir kendimde de. Böyle bir her şey bu yollara giren insanlar ben dahil bir süre sonra her şeyi analiz ede ede kendi iç dünyana her şeyi kendinle ilgili sanmaya başlıyorsun. Öğrencilerimden gelen şeyler de onlar hep sorular. Hocam benim zihnim hiç susmuyor. Benim zihnimdeki düşünceler şöyle. Benim duygularım böyle. Onlar senin duyguların değil. Senin zihnindeki düşünceler de değil. O insan zihni. Yani o esas zihni de öyle, seninki de öyle. Çünkü bizim bir nörolojik bir hepimizin paylaştığı fizyolojik bir fizyoloji var. Ve o fizyolojide neokorteks diye başımızın belası bir şey var. Her şeyi icat eden, şimdi bu podcast diye bir şey icat eden, karşılıklı bizi konuşturan şey neokorteks. Ama aynı zamanda bu insan beyni bir sonuç ürün değil. Yani belli bir aşamasındayız bu beyin denen şeyin ve hepimiz aynı sistemi paylaşıyoruz işte. Vahşi kısmı var bu, ilkel kısmı var bu beynin, duygusal kısmı var, işte mantık var. Bunlar tam bir entegrasyon içinde çalışmıyorlar. Kimisi birbiriyle konuşmuyor nörolojik olarak, bağlantısı yok. Ondan sonra kimisi rekabet halinde birbiriyle, hayır ben diye. Kafa tanısımızın içinde bu kadar kaotik, mucizevi, ve her geçen gün değişen, gelişen bir şey taşıyoruz. Hepimiz aynısını taşıyoruz. Hemen hemen biraz kullanıma bağlı değişiyor. O ayrı hikaye ama. Dolayısıyla senin düşüncelerin durmuyor değil. İnsanların kafasının içindeki düşünceler durmuyor. İnsan varoluşu şu anda, işte bugün, burada böyle bir şey. biz meditasyona oturduğumuzda çarptığımız duvarlar Esra'ya ait ya da Eda'ya ait duvarlar değil, insan varoluşunun duvarlarına çarpıyoruz. Benim hayatım alt üst olduğunda, benim çarptığım duvar, her şey böyle kafama yığıldığında Esra'ya ait bir şey değil. Gene insan varoluşunun çalkantıları içinde geziniyoruz. Dolayısıyla bana şey gibi geliyor Eda. Hani bir zamanlar hiç bireyselleşme yoktu. Her bu insan denen şey bir topluluğun parçasıydı. İnsanlar kendi bireysel olarak kendilerini ifade edemiyorlardı. Sonra bireyselleşme başladı ya. Şimdi bu bireyselleşmenin biraz boku çıktı. Ve bir şeyin, daha büyük bir sistemin parçası olduğumuzu, her şeyin bizimle ilgili olmadığını, her şeyin anamızın, babamızın, onun bunun bize yaptığı şeylerle ilgili olmadığını, kişisel hikayemizle ilgili olmadığını, bazı sorunların varoluşsal ve insan varoluşunun ortak mevcut kaderiyle ilgili olduğunu bence çok unutmaya başladık. O yüzden de böyle bir özgür iradeyle, böyle bir yalancı özgür iradeyle kendimizi tamir etmeye çalışıyoruz sürekli. Ve atmosfer delinirken, atmosfer yani global ısınma varken, bizim atmosferimiz deliniyorken, bizim deliklerin onunla hiçbir bağlantısı olmadığı, kendi hayatındaki sıkıntıların bununla hiçbir bağlantısı olmadığını düşünmek, o kadar böyle self-centered, kendine, kendinden başka bir şey görmez bir hal ki, biraz oralara düştük. Yani ne SS diyor ki, ne zannediyordunuz diyor, kurtlar yok olacak dünya üzerinden ve siz mutlu huzurlu yaşayacaksınız mı zannediyorsunuz? Kurtların yok olmasından doğada, doğanın bir parçası olan insanın hiçbir şekilde ruhsal olarak etkilenmeyeceğini düşünüyordunuz diyor. Biz o bağlantıları, o büyük bağlantıları şu an kuramaz haldeyiz. O yüzden de işte annem öyle yaptı, babam böyle yaptı, işte şu meditasyon yaparsam fix edeceğim kendimi diye bir kısır döngü böyle devam ediyor.
Evet, doğru, haklısın. Bir yandan evet, bizle de bağlantılı. Yani bir takım hikayeler yükleniyor, kabul ediyoruz ve onları çözümlememiz de gerekiyor. Yaptığımız bütün alıştırmalar dediğin o yaşam boyu yolculuktaki, senin de niyet ettiğin, benim de kendime niyet ettiğim yolculukta katmer katmer çözdüğümüz bir takım şeyler oluyor, tekrar geliyor. Yanıp yanıp yanıp yanıp durduğumuz bir yolculuğun içerisindeyiz. Kilo olmaya gitmeden devamlı olduğumuz, piştiğimiz bir yoldayız. Ama bir yandan da kolektif bilinç diye bir şey var. Hani bizim ötemizde bütün insanlığın endişesi, kaygısı şu dönemde. Yani bazen diyorum arkadaşlarıma da, çünkü ben astrolojiyi de seviyorum. Hani izlediğim bir takım kanallar var. Ya şöyle hissediyorum diyorlar. Ya diyorum tamam, evet, bu sadece sana ait değil. Bütün insanoğlu şu anda bunu hissediyor. Yani bazen bütüne bırakıp kendi küçük oyunumuzdan çıkıp hani bütünün parçasıyız ve bütünde yaşanan olgu bu. Kendimize belki bu kadar yüklenip zorlayıp yorgun hale gelmemizi birazcık engelleyecek bir bakış açısı olabilir gibi geliyor bana. Kolektif gerçekliğin, kolektif bilincin, hep birlikte bir şeyleri istem dışı, dediğin gibi hani o küresel ısınmanın ve onun sonuçlarının bizi etkilememesi nasıl mümkün değilse, oksijenin azalıyor olması, balinaların, yunusların öldürülüyor olması. Yani bir yandan bunların farkında değiliz, bir yandan da öyle güzel bir teknolojik çağdayız ki her türlü bilgi ve enformasyona ve bunların arasındaki bağ yaratma şansına da sahibiz. Yeter ki kendi küçük yaşam oyunumuzdan çıkıp bir bütüne bakabilelim gibi hissediyorum ben.
Evet, çok yük var üstümüzde. Yani inan şu, mesela annelikle ilgili bağlanma teorilerini öğrendik ya. Bizim annelerimiz bağlanma teorisi diye bir şey bilmiyordu. Bağlanma modeli, bağlanma paterni diye bir şey bilmiyordu. Biz öğrendik onları. Beni perişan etti onlar ya.
Birazcık çünkü açar mısın bağlanma paterni, bağlanma modeli nedir?
Şöyle işte efendim, kaygılı bağlanma diye bir şey var. Kaçınmalı bağlanma diye bir şey var. Kaygılı kaçınmalı diye bağlanma diye bir şeyler var. Ve genel olarak şöyle bir şey var. İşte 0-3 yaş özellikle, ama 0-6 yaş, 6 yaşa kadar gidiyor. İşte bir anne bebek, anne çocuk ilişkisi çok önemli. Çocukla sağlıklı bir bağlanma paterni kurarsan ona da güvenli bağlanma deniyor. Ondan sonra hayat boyu çocuk o bağlanma modelini, güvenli bağlanma modelini devam ettiriyor. İşte bir takım arızalar vermiyor hayatta ve mutlu resim yaşıyor. Tabii bu kadar basit değil ama o sen 0-6 yaşta çocuğuna güvenli bağlanırsan hayat boyu o çocuk güvenli bağlanma paternini sürdürecek ve ilişkisel sorunlar yaşamayacak. Yükünü düşünebiliyor musun?
Çok yoğun.
Sonra çocuk geliyor 8-9 yaşına. Benimki kaygılı bağlanma errorları veriyor.
Ben ama o kadar emek verdim diyorsun ya, güvenli bağlanma için.
Bu sefer ne kalp kırıklığı, çocuğa kırgınlık falan duyuyorum yani. Ulan ben güvenli bağlanma, ben neler saçımı süpürge ettim buna güvenli bağlanmak için. Ulan bu çocuk niye işte kaygılı böyle şeyler yapıyor falan filan diye. Neredeyse çocuk böyle bir herkesin kafasında ben çok iyi yapacağım bu işi, acayip güvenli bağlanacağım. Çocuk da error vermeyeceği geldi bizim nesilde. Sonra bizim çocukların hepsi de biri kaçınmalı errorlar, ötekisi kaygılı. Yani bir sürü şey çıkıyor ortaya. Orada bile ben ne fark ettim biliyor musun bir süre sonra? Çok benim annelikle mücadelem çok büyük yani çok zorlanıyorum. Neden? O kadar self-centered bir halim var ki kendime odaklı. İlla iyi anne olacağım. Ya her annelikle ilgili kendimi berbat hissettiğimde şunu fark etmeye başladım. Duygum ben iyi bir anne değilim. Hmm. Niye konu sürekli seninle ilgili Esra? Yani niye seninle ilgili sürekli konu? Kendi kapandan çıkmaya başlayınca ben iyi bir anne değilim. Konu senin iyi anne olmaman değil. Konu çocuğun well-being'i. Ona odaklan. Ay ben iyi bir anne değilim. Ay ben şöyle anne değilim. Ay ben böyle bir anneyim. Ay oradaki ben beni o kadar görmeye başladım ki bir süre dedim ki ne oluyor? Ben hala kendi derdimdeyim yani. İlla iyi bir anne olacağım. Halbuki dikkatim o kadar da kendi performansında çünkü o kadar performans odaklı yaşıyoruz ki. Hı hı. Olmamalı yani. Ben önemli olan orada o değil. Önemli olan çocuğun well-being'i. O anda ben kendi kaynaklarına buna nasıl destek olabilirim? Bir diğer şey öğrencilerim diyor ki şimdi işte hocam ben o kadar şey olmalıyım ki işte şunları o kadar iyi yapmalıyım ki ancak o zaman bir yoga hocası olarak öğrencilerime fayda olabilirim. Şunu başaracağım. Kendim çok böyle şimdiki zaman farkındalığım çok yüksek olacak. Sinir sistemi regülasyonum çok iyi olacak. O tabii benden mezun oldukları için. Diğerleri de diyor ki şu pozu çok iyi yapacağım, bu pozu çok iyi yapacağım. Bizimkiler garibanlar. Başka bir şey de öğrendikleri için sürekli. Böyle bir ideal var kafada. O zaman ben öğrenciye faydalı olabilirim. Ben de diyorum ki şekerim, kendini fazla önemsiyorsun. Konu seninle ilgili değil. Ben hayatım boyunca o kadar kötü yoga derslerine girdim ki. Tırnak içinde kötü. Hı-hı. Yani bana göre kötü. Hı-hı. O kadar iyi geldi ki o dersler bana. Neden biliyor musun Eda? Çünkü hoca değil, yoga iyi geliyor.
Doğru söylüyorsun.
O kadar irrelevant, o kadar alakasız ki orada. Hoca sadece orada seni oraya topluyor. Bir saat tutuyor, saat tutma görevi var ondan sonra. Kolunu indir kaldır diyor. Sana biraz yardımcı oluyor. Ve herkes kendine... Yoga dersinden çok iyi hissederek çünkü iyi gelen şey yoga, sen değilsin. Senin öyle bir sorumluluğun ve gücün yok. Eğer bunu sorumluluğu bu kadar üstüne almayıp yoga denen şey çok şifalı ve ben de burada gelip saat tutuyorum.
Aracı oluyorum aslında.
Aracı oluyorum. Biraz insanlara kolunu indir kaldır diyorum. Ve bunun karşısında bana bir de para veriyorlar yani. Bu nasıl bir şey? Allah'ım sana şükürler olsun falan. Ben ne bir şey yapmıyorum pek falan da kaldığın zaman hem kendini rahat ediyorsun hem öğrenciyi rahat ettiriyorsun. Bana diyor ki biri işte gene böyle bilinen biri onun dersine gidecekmiş kursuna. İşte bir takım şeyleri varmış, ağrıları varmış. Diyor ki ya diyor bana mesaj attı bu dersten sonra ben bu ünlü kişiye yardımcı olacağım. Bütün ağrılarını, mağrılarını gidereceğim ve yürüyeceğim yani. Böyle şey bir yoga hocası olacağım. İşte ya da hayatım kayacak. Çünkü bu kadını ben iyileştiremeyeceğim. Ben dedim ki sen kimsin ya? O kadar. O kadın 40 yaşında annesi babası başlayarak sinir sisteminin içine etmiş herkes. Hepimiz için söylüyorum. O kadın için söylemiyorum. annemiz, babamız, toplum, öğretmenimiz, böyle sinir sistemimiz tokatlaya bizi 40 yaşına getirmişler. Ve sen bir tane böyle minnoş bir yoga hocasın ve onun hayatını kurtaracaksın ya da batıracaksın. Yok böyle bir gücün yani. Ama o ders o kadına iyi gelecek çünkü yoga iyi geliyor.
Kesinlikle öyle. Yani ben de yoga eğitmenliği yaptıktan sonra bir dönem staj yaptım. O dönem fark ettim. Tabii ki performans kaygım Allah'ına vardı. Yani o arkadaşların dediğinle net eşim yani. Kanal olabilecek miyim? İşte onların içinde bir açılıma vesile olabilecek miyim? Her şeyi doğru aktarabilecek miyimin ötesinde. En sonunda fark ettiğim şey oldu ki ders verirken o piştim var ya. Biz pişiyoruz. Biz yani yoga eğitmenleri aslında kendi gelişimleri, kendi içlerindeki bu tetikleyiciler, işte o sese rağmen o sahneye çıkabilmek, o cesareti gösterebilmek, orada sahne alabilmek adına. Ve ders esnasında aktardıklarımız, söylediklerimiz, hani ben Chris'in öğrencisiyim, o her derste muhakkak bir alan tutarken bir kendi yaşamımızdan bir alıntıyla gelmemizi istiyor. Kendi zorluğuma aslında ışık tuttuğumu fark ettim o sırada. Ya yani onlara konuşurken ya da onlardan aldığım feedbackle dersin içinde, ders vermenin ötesinde ben kendimi pişirdiğimi fark ettim. Yani aslında hepimiz pişiyoruz. Yani orada bir insana yardım etmekten öte belki yardım etme hissinin güzelliği de bir pişme için bir vesile. Yani ilk sessizliği işte Art of Living'de tercüme yaptığım dönemler falan hissettiğim ve belki de bu yolculuğa girmeme vesile olan şey de oydu. Ben insanların hafiflediği bir ortama tutuyor, alan tutuyor olmak, onunla vesile oluyor olmak benim egomu besleyen bir şeydi. Yani bu da yine benle alakalı bir histi. Yani lan mafya da keza öyle. Sizleri etrafımda toplama arzum. Yalnız kalmadığımı hissetmek. Ulan benim gibi başkaları da var. Başka bir gerçeklik var mı diye araştıran. Yalnız değiliz ve beraber hareket edebiliyoruz. Yine çok bencil bir sebep aslında. Her şey dön dolaş. Hani dediğin gibi ben dediğimiz hikayede. Eğitmen dediğin insan da ben de aslında baktığında.
Aynen yani onu şey yapmıyorum. Tabii ki hep zaten kendimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Sadece bazen o kadar fazla ya bazen bu Esra denen insandan ben bıkıyorum. Öyle
söyleyeyim. Yok doğru söylüyorsun valla. Ben de bıktım bu sıralar Esra'dan.
Ya böyle bir sırtımda Esra diye birini taşıyorum. Kendini gerçekleştirmek istiyor. Ondan sonra onu istiyor. İşte yalnız kalmamak istiyor.
İyi anne olmak istiyor.
Yani, duygularını anlaşılması istiyor. Böyle bir sus ay falan oluyorum bazen. Ya, tamam ya bir sus falan oluyorum. Yani dolayısıyla ondan kaçış yok. Esra'yı benim kucağıma vermişler yani bu hayatın kucağına. İşte bu zaten onu böyle onu büyütmeye çalışarak bu ömür geçecek. Ama ara sıra da diyorum ki ya bu Esra'nın bir tık sessizleştiği ve biraz daha sessiz ve şey bir alan var mı? Bu Esra'nın bu kadar car car car car kafamın içine dır dır dır etmediği bir şey var mı falan diye. Oralara doğru bir arayışım oluyor. Çok dırdırlı
oraları arayışım. Esnetmeye çalışıyoruz yakaladığımız noktada. Evet, o anı evet, nasıl işte. Esnetebilirim?
İşte şeyden geliyordum şimdi. Nereye gittim ben sabah? Ha, bankaya gittim. Bankadan gelirken çok sevdiğim bir hava bu benim. Hem daha yaz değil, bir sert bir soğuk var. Ama aydınlık. Böyle kafamı bir kaldırdım. Böyle masmavi gökyüzü, bembeyaz bulutlar, ışık, inanılmaz bir ışık. O an mesela bir an orada işte o Esra yok oluyor. Yani böyle bir gökyüzünün o muhteşemliğiyle bir saniye, bir iki saniye kalabilmek ve şeylerin o kendini gerçekleştirmelerin onların bunların yok olması bana oralar çok iyi geliyor. Dolayısıyla biraz daha oralara doğru hareket etmek istiyorum. Ha neden? Belki 25 senedir falan kendimle uğraştığımdan. Yani senin dediğin gibi aslında tabii ki bir noktada aslında kendinle uğraşarak başlıyorsun bu işe. Evet. Bizde biraz onun yorgunluğu var artık yani.
Var. Bu yaşta halen daha aynı katmer katmer çözdüm dediğin şeyler. Geçen gün Ceyda ile kız kardeşimle konuşuyoruz. Bir şey oldu. Sabır dedim. Sabır bitti Eda. Çözdük onu. Bitti diyor tamam mı? Ama o kadar sabrın içindeki yani onunla öylesine sınanıyor ki. Bitti. Öfke diyorum. Öfkeyi hallettik. Bitti o. Bir daha konuşalım onu diyor. Ceyda biliyorsun zaten ne kadar şey söyleyebileceğini.
Ceyda'ya dedim diyorum ki oldu Ceyda diyorum.
çok tatlıydı ama bayağı kahkahalarla eğlendik yani akabinde. Ne yazık ki bitmeyen bir yolculuğun içerisindeyiz. Yine de şükür bunu tercih ettik geldik varsayımından yola çıkarsak ki öyle olduğunu ümit ediyorum. Ona inanmayı tercih ediyorum ben. O yüzden keyifle o soğanın kabuklarını cücüğüne kadar soyma oyununu oynuyoruz bu insanlık oyununda gibi geliyor bana. Bir yandan da senin başka bir postunda yine gördüm. Bu dönem çünkü hepimiz evlerdeyiz halen daha ve bir nebze daha Türkiye olarak daha sıkı evde olacağımız bir dönemin gümbür gümbür geldiğini hissettiğimiz günlerin içerisindeyiz yine. Datalar fışkırdı, bütün Türkiye kıpkırmızı olmuş noktada. Ve içimizde bir kaplan var ki o dört duvarın içerisinde evdeki var olduğumuz insanlarla uyanıp saldırma arzusu içerisinde tetikleniyor ve tetiklendikçe de saldırmak istiyor. Geçen günde sen bununla ilgili çok güzel bir post koymuşsun Instagram'ına. Bu kaplanı nasıl sakinleştirebiliriz? Ay Esra, birazcık bu dönemi nasıl yaşanabilir kılabiliriz? En azından dinleyenlere biliyorum çok zor. Ben de kaplanımlayım, sen de kaplanınlasın, yaşıyoruz öyle bir şekilde ama en azından bir nebze daha araçlara hakimiz ümidiyle sana danışıyorum.
Ya bir kere şey işte zaten kabul etmek gerekiyor. Yaşadığımız koşulların anormalliğini kabul etmek gerekiyor. İkincisi de işte ben biraz sen bunları tabii ben hiçbirini ben uydurmuyorum. Biz şey değiliz senle ben işte araştırmalar yapan bilmem ne yapan insanlar değiliz. Biz aktarmacıyız. Hı hı. Yani çok şey gidip her yerden bir şeyler öğreniyoruz. Benim olayım bana öğreten insanlardan bile daha iyi aktarma becerim var. Yoksa hiçbiri benim kendi keşfim değil. Yani bilgiler bana ait değil. Onu bir her yerde
İnsanlığa bir ait bilgiler zaten onlar da. Yani evet, hepimizin yani, hikayesinden bir söz bir cümle bir algı çıkarıyorlar.
Aynen. O kadar. Aynen. Yani bazen şeyi görüyorum, insanlar kendi isimleriyle Instagram'a alıntılar koyuyorlar. Yemin ediyorum Buda'nın söylediklerini koyuyorlar. Çünkü yani 2000 yıldır, 3000 yıldır aynı şeyler söylendiği için bir şey fark etmiyor. Neyse ne nasıl geldi. Ha. Geçen gün beni flört ettiğim adam beni tetikledi, onu yazmıştım, onu söylüyorsun herhalde. Şunu diyor Stan Tatkin. Birazcık sırayla tetiklenmemiz gerekiyor. Tetiklenmek ne demek? Yani o sinir sisteminden o andaki olaya uygun karşılığı veremiyorsun. Otomatik bir cevap doğuyor.
Yani işte,
otomatik bir tepki doğuyor. Aslında orada bir background'da başka bir şey var. Hı-hı. Bir hikaye, herkesin hikayeleri var ya. Hı-hı. İşte 10 sene önceki hikayenin yarası o ana geliyor. Şimdiki zamana geliyor. Ama sen bunun geldiğini bilmiyorsun. Dolayısıyla işte bağırıyorsun, çağırıyorsun, küsüyorsun, öfkeleniyorsun, bir şeyler oluyor ama ortada aslında o kadar büyük bir olay yok. Ben buna hacklenmek diyorum. Yani bir şey seni ele geçiriyor. Sinir sisteminde sıkışıp kalmış bir materyal seni o an ele geçiriyor. Dolayısıyla o anın gereğini yapamıyorsun. Başka bir an tarafından, geçmişte kalmış başka bir an tarafından ele geçiriyoruz. Ve eğer yaşam koşulları zorlaştığında daha da sık olmaya başlıyor. Bizim yani bana DM'den, Instagram'dan çok fazla insan depresyondayım, öleyim, böleyim diye mesaj atıyor. Ben psikolog değilim, psikiyatrist değilim, hiçbir şey değilim. Onlara bir şey verecek durumda değilim. Onlara bir psikolog ya da psikiyatrist görmelerini öneriyorum. Hı hı. Psikoloğa gidecek param yok dedikleri zaman sizin bir öneriniz var mı diye. Zaten yürüyüşe çıkın diyorum. Yürüyüşe çıkın ve işte gün ışığı alın diyorum. Çok şey geliyor insanlara ama yemin ediyorum 2-3 hafta sonra Allah razı olsun diye şey geliyor.
Aynı güzel.
Mesaj geliyor. Çünkü neden? Depresyondayım ne demek? Hareketsizleştim yani. Hiç depresyonun şeyi nedir fiziksel olarak? Yorgan altında cenin pozisyonu.
Atalet. Hiç, evet.
Ata hiç elini kolunu kaldıramazsın. Hı-hı. Yani. Orada bir donma hali var. Yürümek sağlıklı bir sempatik uyarılma veriyor. Yani yürümenin içinde kalp atışı hızlanıyor. Isı yükseliyor. Ondan sonra sağlıklı hafif bir agresyon var. Ve o insanın ona ihtiyacı var. O sağlıklı sempatik yükselmeye ihtiyacı var. Hatta yoga içinde Leslie Kaminoff diyor ki tercihen girdiğimiz bir stres ortamıdır diyor yoga için. Çünkü biz yogada stres yaratıyoruz. Bunu insanlar şok olacak rahatlamak için gidiyorlar ama stres sağlıklı düzeyde bir stres rahatlamanın neredeyse ön koşulu. Bizim fizyolojik olarak buna ihtiyacımız var. İnsanlar yoga dersinden o hoş, sempatik yükselmeyi yaşayıp, yani kalp atışı artıyor, işte ısı artıyor bilmem ne. Sonra da tatlı bir deaktivasyon, yani o sistemin, yükselen sistemin aşağı inmesini yaşadıkları için kendilerini iyi hissedip çıkıyorlar. Yürüyüş yapsınlar lütfen ya. Yani gerçekten ben bunu ilk koronanın başladığı günlerde kendim yürüyüş yapıp söyledim. Beni linç ediyorlardı sosyal medyada. Nasıl dışarı çıkarsınız falan diye. Yani tabii ki ölmeyelim. Bütün tedbirleri alalım. Ama ölmesek bile bu korona meselesinin bize çok büyük psikolojik ve fizyolojik sonuçları olacak. Oluyor da şu anda.
Evet.
Herkesin yürümesi lazım. Kalp atışını yükseltmesi lazım. Birazcık ısısını yükseltmesi lazım. Ve günde yarım saat gün ışığı alması lazım herkesin. Yani ne endokrin sistemi çalışıyor, ne otonom sinir sisteminin sağlıklı yükselme alçalmalarını yapabiliyor. Ondan sonra evde işte biri yorganın altında, ötekisi duvarları yumrukluyor falan şeklinde acayip acayip şeyler oluyor. Bence ilk yapılacak şey, canınız istemiyorsa da şey olması önemli, öğleden önce yani. Akşam saatlerini mümkünse çok bırakmadan sabah saatlerinde bir yarım saat gün ışığı almak. Gözlerinizde bir sıkıntı yoksa, benim var ben yapamıyorum, güneş gözlüğü takmadan ışığı almak ve o hafif tempoyla birazcık kalp atışınızı hızlandırmak çok önemli. Bir diğer şey, her yer meditasyon desteği dolu. Benim online meditasyon şeyim var, programım var, meditasyon app'leri var, o var, bu var. Günde bir 10 dakika poponuzu bir yere koyup nefesin ritmik varlığını hissederseniz, o sizin sinir sisteminize inanılmaz bir kaynak oluşturacak. O zaman şey mümkün olacak, işte atıyorum. Ben bugün ne dedim, bankadan çıktım. Böyle kör ve sağır bir şekilde yürüyorum. Vada vada vada vada vada diye. Sonra kafamı kaldırıp gökyüzünü görünce bir anda oldu ve inanılmaz bir mutluluk, nedensiz. Yani gökyüzü her yerde var, bulutlar her yerde var. Ama günde bir 10 dakika meditasyon yaparsanız o gökyüzü ve bulutları, gölgeleri, işte kokan çiçeği, bilmem neyi görmeye başlıyorsunuz. Yoksa göremiyorsunuz.
İşte onu diyecektim. Kafayı herkes kaldırıyor ama görebilmek asıl oradaki en büyük şey.
Kolay ki Eda, sadece bir şey. Eğer ben dumbbell çalışırsam, günde 10 tane dumbbell'la böyle böyle yaparsam, burası böyle pazı olacak.
Evet.
Bir, 2 hafta sonra olur. Meditasyon içinde 8 hafta deniyor. Yani 8 hafta içinde bütün etrafınızdaki dünyaya ilişkiniz değişiyor. Sinir sistemi olarak. Ben şey diyorum, bu sensin. Karşındaki manzara hayat. Hı hı. Bu da sinir sistemi. Hı hı. Sen hayatı bu mercekten doğru tecrübe ediyorsun. Biz sürekli karşımızdaki manzarayı değiştirmeye çalışıyoruz. Mercek kirpas içinde, kırık, işte yemek buharı falan var merceğin üzerinde. Hı hı. Bunu temizlemediğimiz sürece istediğimiz kadar manzarayı değiştirelim, hayatı bundan doğru tecrübe ettiğimiz için hiçbir şey değişmeyecek. 10 dakika meditasyon yaparsan bunu her gün temizlemiş oluyorsun, böyle silmiş oluyorsun. Ve yaşam tecrüben hayatın değişmesi de değişiyor.
Kesinlikle. Ay çok güzel oldu bu. Yani bu dönemde de ben çok insandan duyuyorum. Ah bir yere gitsek, bir moralimiz yerine gelse, ya da bir sorun yaşadığında, bir sevdiğim mesela yakın zamanlarda demişti, ben ailemin yanına ya da başka bir yere gitmek istiyorum gibi. Mekanı değiştirdiğinde sonuçta mercekle beraber gidiyorsun ve baktığın açı senin açın. Ne yazık ki o her yerde aynı yerden bakmaya devam ediyor. Çok güzel bir sohbet oldu Esra'cığım. Çok teşekkür ederim. Vaktimiz de doldu. Çünkü kısıtta tutuyoruz ki insanlar... Ya sana onu da söyleyeyim. Esra da podcastlere başlayacak, Allah izin verirse keyifle.
Şimdi 35-40 dakikalar deniyor.
Ne?
Mecbur kaldım, artık başlamak zorundayım.
Kesinlikle, bence de. İstiyorsan keselim burayı, o ayrı konu ama bence yok, çok keyif alacaklardı. Senin sözlerini dinlemekten çok keyif alacaklarını biliyorum insanların. O yüzden 35-40 dakika diyorlar. O yüzden müsaadeni istiyorum. Burada keseceğim sohbetimizi. Çok çok keyifliydi. Konuşacak çok şey var. Belki
birkaç ay sonra tekrar yeni kuzularla bir araya geliriz ve sesleniriz herkese.
Aynen Eda'cığım. Körler sağlar birbirini ağırlar. Belki sen benim podcastime gelirsin.
Seve seve. Seve seve. Büyük keyif. Yani ne demek. Öyle. Türkiye'de evet bir avuç insanız. Dön dolaş birbirimize çarpıyoruz. Ama mühim olan ümit ettiğimiz de o. Niyet ettiğim de o. Yani Türkiye'nin her bölgesinden insanlar keşke bunları dinleyebilse ve çıkıp senin dediğin gibi sokakta yürüyüp gökyüzüne bakıp gözlüğündeki o isleri silip başka bir yerden bakabilmeye niyet edebilse. Çünkü niyetle başlıyor her şey. Böyle geldi, böyle gitmez ve gitmemeli. Ve önce hikaye kendimizle başlıyor. Çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim Eda'cığım. İyi ki çağırdın beni. Özlemişim seni.
Ben de seni tatlım. Çok mersi.